Serbest Satış'tan herkese merhaba. Futbol Avrupası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde ben Berkan Günaydın, Anıl Kantemir ile birlikteyiz. Anıl selam.
Merhabalar Erkancığım.
Euroleague'de sezonu geride bıraktık. Final Four'la beraber her zaman olduğu gibi. Ve hem Final Four'u hem de takımları şöyle bir genel sezon değerlendirmesi, playoff, Final Four değerlendirmesi yapalım dedik. Böylelikle Ekim'e kadar güncel pota Avrupalarını da bitirmiş olacağız herhalde.
Aynen. Yani şey abi dediğin gibi yorucu bir sezon oldu. Hani biz de tabii elden geldiği kadar yapmaya çalıştık programları ama hakikaten bazen hızına yetişilmiyor yani.
Abi
Aşırı
yok ya yani her hafta yapmak zor. Hani sadece şeyde konuşmuyoruz çünkü. Hani Türk takımlarını da konuşmuyoruz. Efes'i, Fener'i de konuşmuyoruz sadece.
da.
Hani o yüzden dediğin gibi ama işte olabildiğince şeyde kalmaya çalışıyoruz.
Ben şu 6 takımlı gruplara özledim ya. Hatırlıyorsun değil mi onu? İlk 4 çıkardı falan.
Top 16 mi?
Ha, aynen top 16 olurdu sonra vesaire. Bu
Aynen.
Efes'in iyi dönemlerine de epey oynanmıştı o format. Şey sanki yani biraz değişiklik iyi olur gibi geliyor. Böyle bir lig usulü yani çok maç oynatmaya da biraz tabii çalışıyorlar. İster istemez ama hani maç yoğunluğu da hakikaten yani lig yani yerel ligleri de hesaba katınca yani dayanılmaz bir noktaya geliyor bazen gibi geliyor yani.
Abi
Bilemiyorum.
şimdi ya 34 maç çok fazla değil aslında. Yani 30 yani oyun 18 takımda birlik çok fazla değil ama tabii şeyler de var. Yerellikler falan da var. Onu da hesaba katınca
Elde var
çok
ya.
fazla maç oluyor. Şimdi bu bence hani madem başladık biraz hani istersen genel şeye girelim. Yani hem sezona hem Euroleague'in gidişatına azıcık girelim. Şeyi bence Euroleague'in kalitesini çok etkilemiyor maç sayısı da yerel liglerin kalitesini çok etkiliyor abi. Yani şey dışında ACB dışında rekabetçi bir lig neredeyse yok gibi Avrupa'da.
Aynen rekabetçilik yok. Türkiye Ligi de mesela geçen sene göre daha iyi Türkiye Ligi bu sene.
Ben gerçi hiç takip etmiyorum hemen hemen Türkiye Ligi'ni.
Ben
Hani
de.
onu sana bıraksam daha iyi olur evet.
Abi Türkiye Ligi iyi. Yani bu sene daha iyi. En azından şey yani yatırım yapan takımların işte yarı yolda bıraktığı kulüpler yok artık. Yani o açıdan güzel. Mesela Ayos Konyaspor küme düştü. Yani sonuna kadar ya yani götürdüler yani hani o şeyi korudular. Yani eskiden biliyorsun böyle zaten bir takım küme düşeceği böyle ligin ortasından daha belli olurdu. Bütün Amerikalı oyuncular gider. İşte
Evet, öyle şeyler çok gördük maalesef.
çok tadı kaçan bir iş olur yani o. Bu sene çok onları görmedik. Böyle biraz Anadolu'ya da güzel yayıldı. İşte Konya'sı, Denizli'si vesaire. İşte yani hani Manisa'sı. Yani güzel bir şey oldu. Güzel bir sezon oldu bence ama tabii hani sen rekabet diyorsun. Hakikaten rekabet açısından yani şu anda mesela lig bitti, playofflar başlayacak. Kimin tur atlayacak? Yani neredeyse %100 belli yani. Yani çok büyük bir sürpriz olmasını beklemek için işte Fenerbahçe veya Anadolu Efes'in yani çok çok kötü halde olması lazım. Hani kötü halde çok kötü halde olması lazım. Öyle söyleyeyim. Ki oradan bir şey çıksın. Bir karşıyaka hikayesi çıksın gibi yani.
Ya da aşağıdaki takımlara bir Jimmy Butler lazım.
Yani o gibi bir şey lazım. Onun dışında olacak gibi değil. Euroleague tarafında da şöyle abi yani özellikle Avrupa pasaportlu kaliteli oyuncu sayısındaki bu azalış da bence çok büyük alarm veriyor. Hani biz hep şeyi konuşuyoruz işte Amerikalı oyuncu çekemiyorlar Avrupa'ya. O azaldı işte o ihtimal de biraz düşmeye başladı. Zor düşüyor artık Avrupa'ya bu oyuncular. Evet o doğru. Ama bir yandan da Avrupa'da da işte bizim zamanımızda biliyorsun çok çok iyi olan işte Diamantidis'te bizim zamanımızda yani bu da bizim zamanımızda işte biraz daha gençliğe tekabül eden işte Bodrogo'lardan alırsak işte Papalukaslardan vesaire alırsak işte Spanulis'ler, Diamantidis'ler hani bunlar çok belirleyici oyunculardı. Yani Navarro vesaire yani bu tip oyuncu şu anda arayıp da bulasın yani. Çok hani
Mümkün değil.
neredeyse hiçbir takımda yok. Hala işte Sergio Rodriguez, Sergio Llull adından söz ettiriyorlar. Tabii ki onlar da büyük saygı duyuyoruz ama işte elde onların dışında bir şey kalmadı gibi Avrupa'da. Ya bu da bence Avrupa basketbolu için bayağı bir hani alarm durumu. Bu Amerikalı oyuncuların Avrupa'yı tercih etmesi veya işte buraya düşecek kaliteli Amerikalı oyuncu sorununu hep konuştuğumuz konu. Bir diğer konu da bu Avrupalı kaliteli oyuncu yetişme problemi olabilir yakın gelecekte.
Tabii sadece Amerikalı oyuncu değil dediğin gibi aslında genel oyuncu kalitesinin düşüşü zaten çok bariz şekilde ortada. Hani bundan 5 yıl öncesi değil yani 1 sene öncesi 2 sene öncesine göre bile bu şey yapılıyor, hissediliyor yani. Bunda da tabii NBA ile Avrupa arasındaki ücret makasının çok açılmış olmasının etkisi bir numaralı faktör. Yani bir de oyuncular artık 18-19 yaşında gitmeye başladılar. Ve giden de dönmek istemiyor. Sonuna kadar orada ben doğru bulmuyorum bunu. Sonuna kadar NBA'de hani şansını denemek istiyor. Her ne kadar ben işte dediğim gibi pek doğru bulmasam da pek anlayamasam da yani. Yani örnek veriyorum ben. Sivi Mihailuk geçen Avrupa Şampiyonası'nda da çokça konuşmuştuk. Adından bahsetmiştik. Çok iyi bir turnuva geçirmişti. Bu sene hiç oynamadı. Sıfır. NBA'de. Hala NBA'de oynuyor. Oynuyor derken tırnak içinde söylüyorum. Yani bir takımın kadrosunda. Hangi takımda oynadığını bile hatırlamıyorum şu anda.
Amerika'da yaşamak istiyorlar herhalde onlar ya. Bana biraz öyle geliyor gerçekten.
Yani hani abi ama yani hepsi mi Amerika'da yaşamak istiyor? Ya yani o Amerika'da yaşamayacaksın da şeyde yaşayacaksın abi, Madrid'de, Barcelona'da, Milano'da. Tabii canım. Bir şeyde daha, yaşayacaksın daha yani. Güzel. Hem de yani. Hani. Bence de daha güzel. Abi kesin. İşte yani ne bileyim işte Furkan Korkmaz mesela, Sivi Mihailuk aklıma ilk gelen örnekler. İşte Juancho Hernan Gomez, hatta Will Hernan Gomez ki o biraz daha o diğerlerinden fazla süre aldı bu sene. Bunların hepsi çok büyük fark yaratabilecek oyuncular Avrupa'da. Evet yani şey maaş makası evet açıldı. Ama bu oyuncular da zaten NBA'de de çok fazla para kazanmıyorlar. Yani Avrupa'ya gelseler orada kazandıkları paraya yakın bir şeyler alırlar yani.
Burada para değildir bence mevzu. Evet değişik şey artık şu da var abi. Sen de biraz demin girdin. Yani mesela gençlik turnuvalarında çok iyi gözüken işte sayı kralı olan, MVP olan göze batan oyuncular ya da yani hepsi koleje gidiyorlar şu anda. Yani tek tek hepsi Evet. Hepsi koleje kaçıyorlar. Yani NCAA'ya. Yani çok da bir şey diyemezsin. Çünkü adam hani hem eğitimimi yaparım diyor hem işte orada kendimi gösteririm. İşte draft'a
girerim. Yok ona hiçbir itirazım yok. Kaldı ki NCAA takımları da artık oyunculara para ödemeye başladılar. Ayrıca cilik tehlikesi de var tabii. Onu da hani çok da uzatmak istemiyorum ama yani cilikte de maaşlar şeye yaklaşacak, Avrupa'ya yaklaşacak yakın bir zamanda öyle gözüküyor.
Yani böyle olunca işte şey oyuncu yetişse bile yani oyuncu yetişmiyor demiyoruz da hani Euroleague'deki Avrupalı kalbur üstü oyuncu, yıldız oyuncu, işte ikonik oyuncu vesaireyi hani ne kadar görebileceğiz bundan sonra
hayatımız. Abi oyuncu şimdi yani oyuncu yetişiyor ama oyuncu yetişir yani belli bir yaş deyince de yani 25'ten falan bahsetmiyorum dediğim gibi. Yani 18-19'una gelir gelmez hemen Avrupa'ya NBA'ye gitmeye çalışıyor ve yani oyuncu yetiştiren takım da bundan hiçbir fayda sağlayamıyor yani. Doğru düzgün bir para kazanamıyor. Hatta bazen çoğu zaman hiçbir para kazanamıyor. Yani ben bir takım gelse atıyorum Fenerbahçe Beko ki zaten uzun zamandır oyuncu yetiştiren bir kulüp değil Fenerbahçe Beko. Bundan da zamanında çok çekmiş bir takım. Hem işte Enes Kanter'le Ömer Faruk'la
evet.
Bundan zarar görmüş bir takım. Ben oyuncu yetiştirmeyeceğim. Kapatıyorum altyapıyı dese. Ki şu an var mı Fenerbahçe Beko'nun altyapısı onu da bilmiyorum. Ben bir şey diyemem abi. Mantıklı değil yani çünkü.
Evet. Bilmiyorum bakalım göreceğiz. Çanlar çalıyor biraz yani.
Evet ama sezon genel olarak şeydi yani sezona dönecek olursak sezon keyifliydi, çekişmeliydi en azından.
Ya şunu söyleyeyim abi, ben mesela yani kim oynarsa oynasın ben izlerim. Ben seviyorum Avrupa basketbolunu izlerim. Yani her türlü izlerim ben. Benim için sorun yok yani. Beni mesela kaybetmez yani EuroLeague veya işte FIBA'nın herhangi bir organizasyonu. Ben her türlü izlerim ama yani hani şimdi ben çok örnek değilim yani. Hani bunu sen genişletmek veya elde tutmak istiyorsan bilmiyorum yani. Bazı adımlar atman gerekiyor ve bu söylediğimiz durumlarda hakikaten el alınması gereken konular.
Evet, şey mesela güzel bir gelişme bence ESPN'in yayın hakkını satın alması önümüzdeki sezondan itibaren. Belki o Amerika'daki ilgi de arttırabilir. Amerika'daki ilginin artması demek zaten dünyadaki ilginin artması gibi. Yani orada bir hype oluştuğu zaman dünyaya da yayılıyor her şeyde olduğu gibi. Bütün entertainment endüstrisinde olduğu gibi. O güzel bir gelişme. Bakalım ama yani bu oyuncuların erken yaşta gitmesi, sonra işte hiç oynayamasalar bile sürekli orada NBA'de zorlamaları işi epeyce bence hem kendi kariyerleri için hem Avrupa'da oynanan basketbol için, EuroLeague için tabii önemli bir dezavantaj.
NBA'de havlu sallayan oyuncu istemiyoruz abi. Bu şekilde.
Abi ya ben tabii yani ben hem izleyici olarak tabii ki istemiyoruz hem de ben mantıklı da bulmuyorum. Tabii o oyuncu kendi tercihidir. Hani bir şey diyemezsin. Sonra zorla adamı kolundan tutup getirecek halin yok.
Tabii canım.
Sezonla bir şöyle bir şey yapalım istersen. Bayağı güzel bir sezon oldu aslında. Çekişmeli hem normal sezon bayağı yakın bitirdi takımlar birbirine. Hatta işte Baskonya, Efes ve kim dışarıda kalmıştı en son? 3 takım yani şey %50 ve üstünde galibiyet yüzdesine sahip olmasına rağmen dışarıda kaldı mesela. X8'in dışında kaldı. Bunu ben şeye bağlıyorum. Büyük ölçüde Rus takımlarının devre dışı kalmasına bağlıyorum. Çünkü onların oyuncuları dağıldı diğer takımlara. Bu biraz diğer takımların kalitesini arttırdı gibi geliyor. Sen nasıl bakıyorsun?
Ya abi şeydi hakikaten yani çekişme açısından güzel bir sezon oldu. Bir de yani hani şöyle düşünmek lazım. Artık hani pek çok takımın şeyi var. Yani hedefi her zaman X8'e girmek, bir şekilde X8'i zorlamak. Yani İspanyol takımlarına bakıyorsun. Yani her biri
İyi kadrolar.
Hani Valencia biraz geride kaldı gibi görünüyor bu sene ama onlar da mesela playoff yapabilecek bir takımdı. Yani artık koçların seviyesi de bence ufak ufak birbirine de yaklaşmaya başladı yani. Hani şey yani çok yetenekli iyi koçlar da var işte. Israel Gonzalez gibi, Peñarol'a gibi. Yani bu koçlar işte biraz da Scariolo, işte Messina gibi koçlar da bu sene formda da olmayınca o belki gap biraz daha kapanmış gibi göründü. Ki öyle de bence. Yani dediğim gibi kadrolar da yani kötü transfer çok yapmıyor. Her takımın böyle içeride evinde ciddi bir faktör olduğunu görüyoruz. Hani bedava maç yok gibi bir şey EuroLeague'de. Hani Asvel bu sene Asvel'i belki biraz dışarıda bırakabilirsin ki o bile orada bir ritim bulduğu zaman hakikaten yani rakibi oyununu kabul ettirebilen bir takım haline geldi. Yani çok hani bedava kazanacağınız maç yok artık. Ama deplasmanda fark yaratabiliyorsunuz bu ligde. Kendi evinizde illaki bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani belli bir galibiyet yüzdesi tutturabiliyorsunuz. Evet, X8'e yanaşan takımlardan bahsediyorum. Sizin dışarıda gösterdiğiniz yani içerideki oyununuzu dışarıya doğru yansıtabilirseniz, dışarıda da bu oyunu yansıtabilirseniz o zaman işte zaten oyununuzu kabul ettirmiş oluyorsunuz. Biraz Olympiakos'a dönüyor iş işte burada. O yüzden de hani orada belirli bir istikrar yakalayabiliyorsunuz. İşte Anadolu Efes'in yakalayamadığı en büyük istikrar sorunlarından bir tanesi. Yani pek çok sorun var zaten Efes'in de. Hani bir tanesi burada Baskonya'nın mesela evinde çok daha hani keskin bir takım olduğunu gördük ama işte deplasmanda bunu çok fazla ortaya koyamadı. Yani ama ben yani genel sezona bakarsak hani sezon hakikaten yani tatmin ediciydi dediğin gibi. Hani o büyük yıldızları vesaire izlemedik, programın başında söylediğim gibi yani bir sürede göremeyiz öyle bir şey ama yani güzel bir çekişme izledik, ben onu söyleyebilirim rahatlıkla.
Evet yani yıldız oyuncuları bulmak artık dediğin gibi çok kolay olmuyor. Ama en azından iyi takımları her zaman bulabiliyoruz. Güzel basketbol oynayan, farklı tarzlarda basketbol oynayan.
Tabii tabii. Yani mesela bu sezon en beğendiğim takımlardan bir tanesi yani Baskonya yani. Yani izlemekten en keyif aldığım takımlardan biriydi. Yani 14 tempolu basketbol. İşte çok top kullanıyorlar. İşte erken kullanıyorlar. Yani possession sayısını yükseltiyorlar. Bu bir strateji yani. Hani o yüzden hani saygı duymak lazım. Birçoğu da zaten yani Euroleague rookiesi oyunculardı. Ona rağmen yani böyle bir kadroyla ya sonuna kadar zorladılar. Yani sonuna kadar zorladılar. Bir de yani hani artık ucuna kadar gelmişti diyebiliriz yani hani playoff onlar için. Ellerinden kaçtı.
Tabii yani şey Jalgiris son maçı kazanmasaydı Baskonya çıkıyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Evet. Ya Jalgiris de mesela bak çok güzel hikayelerden bir tanesi. O yani direkt Litvanya basketbol ekolüyle anlatılabilecek bir şey yani. Başka bir şeyle çok fazla anlatamazsın yani. Yani başka bir ülke takımının bu denli kendi içeriden çıkardığı oyuncularla ve neredeyse yani bir yani takımın yarısı şey diyebiliriz yani hani direkt Litvanya milli takımının ilk beşinde göremeyeceğin hani belki bencinden birkaç tanesini görebileceğin Brezda ikisi kenarda bırakıyorum. Görebileceğin oyuncular onların çok önemli sorumluluklar alarak ya takımın playoff'a geldiğini söylemek lazım. İşte Lekavicius'u vesairesi yani hani onlar belki kadroda yer bulurlar. Hani ya bunları düşündüğümüzde yani Efes'ten giden biliyorsun Isaiah Taylor orada kritik anlarda topu eline verilen oyuncu. Yani bu bunu anlatmanın başka bir yolu yok. Bu X bir takım olsa yani Zalgiris'in ben playoff'a girebileceğini düşünmüyorum. Yani o kadronun daha doğrusu. Ama bu işte adı Zalgiris olunca, Litvanya takımı olunca işte Zalgirio Arena
Litvanya'da
taraftar vesaire yani koç da çok başarılıydı bu arada. Koçu da çok tebrik etmek. Yani yılın en iyi koçlarından biri bence Peñarol'le de beraber. Ve şey yani onların da çok çok büyük başarı saygı duymak lazım.
Yani pek çok yani bu ligi takip eden çok, pek çok kişinin son sıralarda görmeyi beklediği bir takım da
kesinlikle.
Şey Jalgiris ki
hep öyle oldu benim
ama yani doğru söylüyorsun abi.
Yani mesela ben de dahil. Mesela diyoruz ki ya Zalgiris'ten çok bir şey olmaz gibi falan. Yani hani yine bir şekilde.
Ama abi şeyi yani tabii dediğin faktörler çok önemli ama hani kadroya bakıyorsun. Yani neredeyse şeyde Eurocup'ta yani rekabetçi olup olmayacağı soru işareti bir kadro.
Evet.
Yani bu çok yani abarttığımı düşünmüyorum.
Yok abartmıyorsun. Ben de şundan abartmıyorsun abi. Şimdi lig bittikten sonra ya olur mu öyle şey? Şu da vardı, bu da vardı diye herkes sayabilir oyuncuları ama onları sene başında.
Ama çıktı. He yani.
Yani onlar sene içerisinde kendilerini yükselten oyuncular oldu.
Aynen. Jarvis'e tebrik ederim.
Aynen öyle yani. Yani sezonda en büyük ayak kırıklığı işte. Zaten bunları çok konuştuk da. Hani tekrar ben çok uzatmayacağım. Hani Efes'i zaten saydık. Milano'yla yani. Bologna'yı %100 saymak lazım. Hem coaching olarak hem de o takıma ödenen, harcanan paralar, kurulan kadro
tabii.
Hakkını verebilmiş bir kadro değil. Çok büyük bir başarısızlık bence. Hadi Bologna yine uzun süredir yoktu. Hani böyle bir organizasyonda. Hadi onun belki bir affı olabilir ama Milano'nun yani bu kadroyla yani en azından bir playoff yapamaması ya da işte playoff potasının etrafında bile net olarak gezememesi gerçekten Messina'ya çok büyük eksi yazdı bence. Bu sene özelinde. Oyunculara da bence çok büyük eksi yazdı. Çok kötü bir sezon geçirdi çoğu. İşte Mellis'i, Hines'i, Shamon Shields zaten belli bir süre sakat. Yani onun da eksikliğini epey hissettiler. Doğrusunu söylemek gerekirse ki aynı şekilde Kevin Pangos da dan da çok verim alamadılar ama bunların hiçbir tanesi özür değil abi. Birçok takımda zaten bu tip sakatlıklar olabiliyor. Ama işte orada da mesele faktörünün ortaya çıkıp bu takımın bence yine de playoff'a girecek bir konumlanma göstermesi gerekiyordu. Yani konumlanması gerekiyordu playoff potasında.
Tabii yani sezon öncesinde yapılan hamlelerden övgüyle bahsediyorduk ki benim Final Four adaylarım örnek veriyorum sezon başlamadan önce Barcelona, Real Madrid, Efes ve Milano'ydu.
Evet.
Yani Efes'le dediğin gibi zaten bol bol konuştuk. Çok fazla artık şey yapmaya gerek yok.
İstersen
şeye geçelim yavaş yavaş. Final Four'a geçelim. Çok da şey yapmayalım. Daha fazla uzatmayalım. Hı-hı. Yani nereden başlayalım? Takım takım mı?
Takım takım mı istersen? Yani
şampiyondan başlayalım istersen abi o zaman.
İstersen başlayalım. Yani Real Madrid abi, yani sen beni biliyorsun işte, ben hani Euroleague'deki en beğendiğim takım. Yani açık söyleyeyim. Yani en sevdiğim takım değil. En beğendiğim takım. Onun da sebepleri var yani tabii ki. Yani
Real Madrid'liler bile bu takımı sevmeyen vardır yani. Real Madrid'lerden bile onu söyleyeyim.
Yani çok sevecek bir yanı bu kavga mevzularından önce de yoktu zaten. Ondan sonra zaten iyice olmadı. Ama hani hakikaten de çok geniş kurulmuş, işte çok fizikli kurulmuş bence bir takım. Hakikaten de o uzun maratonu mesela çok rahat kaldırabilecek bir takım. Normal sezonuna çok düşük vitesle götürüyorlar. Hatta bu düşük vites işte Çusmato ile ilgili bazı soru işaretlerinde hepimizde olduğu gibi, yani birçok kişide olduğu gibi direkt gündeme de getirmişti. Hatta playofflarda 2-0 olunca çok net bir şekilde de ortaya çıkmıştı bu. Hı hı. Ama bütün sezonu mesela normal sezonu Tavares ve Gabriel Dek'le götürdüler. Yani onun ikisinin omzunda, evet, açıkçası. Ne dinozorlar işte tırnak içerisinde devreye girebildi. Ne işte Williams Ghost. Bu arada Canan Musa'yı da saymak lazım.
Düzeltme. Ya onu diyecektim ben de abi. Aynen.
Çok özür dilerim. İyi şey yaptım. Canan Musa'yı da hani Tavares ve Gabriel'deki eklemek lazım. Onun dışındaki hocaların hepsinin idare ettiğini söylemek lazım bütün sezon boyunca. Ama playofflardan itibaren şu işte kavga mevzusuna kadar da zaten çok kötü bir Real Madrid vardı ama herhalde o kavga olayı onları da biraz uyandırdı açıkçası. En azından bu işte Sergio'lar, Rodriguez, Rudy Fernandez, ya bu üçlü tekrar vidaları sıktılar. Onların onun varlığı bile mesela, Rudy Fernandez çok büyük belki faktör olamadı ama sahadaki varlığı bile takım bir arada tutmak açısından çok çok önemli oluyor. Zaten biliyorsun işte Rodriguez de beraber başladı geri dönüş. Lulle de Final Four'da sonlandı. Yani birçok kişi de çok şaşırmamıştır bence böyle sonlanması. Yani hani çünkü bu oyuncular çok winner oyuncular. Zaten yaparsa bunlar yapacaktı. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Playoff'tan Final Four'a kadar, yani bitimine kadar bu oyuncuların, yani Sergio Rodriguez ve Sergio Lul'un sahada az süre alıp verimli bir şekilde kalmasını sağlayan Çusmati olduğu kadar aynı zamanda da Nigel Williams-Goss oldu. Yani o çok istikrarlı bir performans gösterdi. Yani o biraz düşseydi bu oyuncuları daha erken kullanması gerekebilirdi.
Çok fazla yük binecekti bu sefer.
Yük biraz daha binebilirdi. Maç sonu için çok daha iyi bir senaryo ortaya çıkamayabilirdi. Ama Nigel Williams-Goss çok iyi götürdü. Zaten Partizan serisinin dönmesinde çok büyük bir emeği var. Onun gerçekten özellikle deplasmandaki maçta çok çok iyi oynadığını söylemek lazım. Gabriel Dekin de sakatlı oldu bunun üzerine ama tabii o kadar geniş kadro ki bazen unutuyoruz yani Gabriel Dekin sakatmış diyoruz yani. Hani ki bence Real Madrid'in en iyi oyuncusu Tavares'le beraber. Yani en istikrarlı ve en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Bir de koça şöyle bir hani paye vermek lazım belki. Canan Musa'yı mesela maçın sonlarında çok oynatmadı. Bence çok doğru bir tercihti. Çünkü
galiba 15 dakika oynadı final
çok
maçında.
Çok doğru bir tercih ve şimdi ben mesela Real Madrid'e geldiğinde hiçbir şekilde iyi bir verim verebileceğini düşünmüyordum ama bir normal sezon oyuncusuymuş gerçekten ve o da önemli bir şey. Onu çok çok iyi kullandılar ama playofflarda ve Final Four'da hani bilmiyorum, topu emanet etmem yani çok önemli anlarda, kritik anlarda. Mateo da bence doğru işi yaptı o açıdan da. Yani Tavares'in de tabii bir tırnakta Tavares'i açalım tabii yani parantez. Yani Tavares hakikaten de ben bir uzun oyuncunun lige bu kadar
haksızlık abi.
Tahmin etmiyordum. Hiçbir zaman etmiyordum.
Nefret ediyorum abi. Herifden çok büyük haksızlık ya. Çok yani yasaklanması lazım abi. Gerçekten yasaklanması lazım. Böyle bir şey olamaz yani.
Yani bir uzun oyuncu hem bu kadar istikrarlı olması çok enteresan geliyor bana. Bir de bu kadar dominant olması. Yani ben hani bu sanki böyle bir Shaquille O'Neal vesaire izliyormuşuz hissiyatı uyandırıyor bende minik bir.
Kesin, hani, kesin biraz
farklılık oluyor gibi geliyor. Yani adam hakikaten de yani Final Four'da da mükemmel oynadı. İki maçta da double double yaptı zaten. Zaten normal sezonda çok çok iyiydi. Partizan serisinde hep takımı ayakta duran isimlerden biriydi. Mükemmel bir sezon geçirdi. Şu anda Avrupa'nın en iyi oyuncusu bence. Yani Avrupa'da oynayan en iyi oyuncu.
Evet, itiraz edemeyeceğim bu önermene.
En formda oyuncu diyelim ya da yani en iyi oyuncu demeyelim de belki yani en form grafiği en yüksek.
Abi yani şöyle bence şöyle desek çok doğru olur. Dengeyi en çok bozan oyuncu herhalde.
Tabii tabii.
Ne diyecektim? Canan Musa 15 dakika oynamış dediğim gibi finalde. Ya senin şeyine katılıyorum. Onunla ilgili görüşlerine. Evet yani dağınık bir oyuncu olduğu kesin. Ama ya işte sonucumda falan belki en azından hani topu yönlendirici olarak değil de köşeye bir tehdit olarak konulabilirdi. Gerçi yani herif zaten kaldırdı soktu işte artık ondan sonra da bir şey demek saçma da şu anda.
Şeyi hatırlıyor musun? Mesela şimdi Rod 77-70'ti sanırım final maçında işte bu Vezenkov'un NBA üçlüğü attığı anda fark 7 diye hatırlıyorum. Ondan sonra zaten 9-2'lik bir seriyle kazandığı maçı Real Madrid. O 9-2'ye kadar yani son
hatta 9-1 galiba.
79-71. Pardon. 9-1. Orada Sergio Rodriguez'in basketine kadar yani maçı oraya zaten Sergio Rodriguez getirdi. Her şeyiyle. Ve son topta mesela Lul topu aldığı an Kazor çıkarmıştı galiba kenardan topu. Rodriguez direkt hani oyna gibi bir işaret yaptı. Dip çizgideydi. O tekrarlarda vesaire açarsanız hani görürsünüz bizi dinleyenler için söyleyeyim. Hani kaç gözden kaçıyorsa. Yani birbirlerine o kadar güveniyorlar ki yani hani ya Lul bu işi Lul yapar. Yani benim gidip de topu almama yani çok üstüm üzerindeyim. İşte bu işi ben çözeyim ver gibi bir durum olmadı yani. Direkt oyuna yaptı ve alabilecek zamanı da vardı. Direkt tabii. Yani belki de Lul'e çizilmişti. Zaten Lul'ün atması isteniyordu. Onu bilemiyorum ama yani pozisyon gereği de bu gerçekleşmiş olabilir. O yüzden söyledim.
Yani şutun çok kaliteli olmaması bana biraz kendi ya oyuncuların inisiyatifi oldu gibi geliyor.
Bir şey söyleyeyim mi? Şutun kaliteli olmadığı anda gireceğini tahmin ettim. Çünkü tam bir şey.
Abi zaten herif topu havaya fırlattığı anda girecek diyorsun. Yani öyle bir şey yarattık herif. Öyle bir algı yarattık ki yani.
Aynen.
Şeyden sonra herhalde yani Spanolus'tan sonraki en belki yani sonra değil yani onunla beraber gördüğüm Avrupa'da en kılaç oyuncu olabilir.
Abi o öyledir. Biraz, yani. Biraz basketbol tekniği vesaire ya yani oralara girmiş gibi olacağız. Tabii koç vesaire değiliz ama çok yakın müdafaa gördüğün zaman yani el üzerinde olduğu zaman normalde mesela topu çok hani yükseğe kaldırmayan bir oyuncuysan tabii Lul için söylemiyorum bunu. Zaten adamın harikası da. Topu isterseniz biraz daha yukarı doğru fırlatarak atıyorsun. Bu aslında doğru bir atış şekli. Yani
ki karşısında evet. Karşısında uzun bir oyuncu vardı. Kim vardı abi? Mustafa Fall vardı.
Aynen. Yani onu zaten yükselttiğin zaman eğer şut mekaniğin ve işte hani zaten doğal bir şutörsen de yani bunu sokma ihtimalin biraz daha artabiliyor. Çünkü hani o ivmeyi yani topu yükseğe doğru atman gerekliliğini o sana doğal yani pozisyon sana hazırlamış oluyor. Tabi bunun Lul için söylemedim ama genel böyle bir durum var yani. Hani onu söylemek için anlattım.
Evet. Lul için söylemiyoruz ama bunu Lul ve Jokic'e sorabilirsiniz. Topa bomba vermeyi seven iki arkadaşımız.
Aynen öyle.
Abi şey tabii bu oyuncuların sahneye çıkması çok garip değil dediğin gibi ama yani beni şaşırtan şey yani zombi gibi toprağın altından yeniden çıkmaları abi yani Rodriguez dediğin adam 3 senedir top oynamıyor doğru düzgün. Yani Sergio'yu zaten hani o da benzer bir şey söyleyebiliriz. Onunki daha çok sakatlıklarla alakalı ama Rodriguez'inki artık biraz yaşla ilgili herhalde.
7 yaşında.
Fernandez yani Fernandez'in dediğim gibi zaten artık yani şey olarak basketbol olarak katkısı çok sınırlı. Tamamen şey ruhani bir katkı. Fernandez'inki yani.
Kesinlikle.
Ya o be yani ona ben şey yaptım ya, inanamadım. Yani Rodriguez şey bir Rodriguez olsa, hani prime'ında olmasa bile, hani prime'ına yakın yakın bir Rodriguez olsa ya da yakın bir Yu olsa, zaten hani hiç enteresan bir şey değil yani bu oyuncuların büyük anlarda ortaya çıkması. Ama yani 2 senedir 3 senedir doğru düzgün top oynamayan adamların yeniden böyle ortaya çıkması, bu da herhalde şey abi, yani Real Madrid büyüklüğü falan diyeceğiz herhalde, ne bileyim yani.
Aynen.
Var mı Real Madrid'le ilgili eklemek istediğim bir şey? Fabian Cozor da bu arada, onu da hakkını verelim. O da yani bütün sezon oynamayıp final maçında 17 dakikada 11 sayı, 5'te 3 üçlük.
Yani tabii konuşacak çok şey var da hani hem süre için verimli istersen geçelim Olympiakos'a. Yoksa Real Madrid'de yani oyuncu konuşsak bile bitmiyor yani. Hani.
Evet. Yani hayal kırıklığı mıdır Olympiakos için sence?
Vallahi bence
Euroleague sezonu, yani sezon hayal kırıklığı değildir de yani final maçı kaybediliş şeklinden bağımsız olarak oyun anlamında soruyorum daha çok.
Vallahi abi yani hani bir sayıyla bittiği için maç, işte bugün bir serbest atışa yuvarlak bas yaptığında sen de yazmışsın yani, şimdi bu kadar yakın biten şeyde yani hani çok da bir şey vardı, şu vardı bu vardı demek hakikaten yani çok şey olur. Çok ince hesap olur.
Son topta biten.
Aynen. Şimdi rakibinde Real Madrid abi, yani ben şimdi hani yani çok korkutucu bulduğum için Real Madrid'i, Euroleague'deki en korkutucu takım olarak gördüğüm için, yenmesi en zor takım bence. Bu arada Olympiakos'u yenmesi en zor ikinci takım bana göre. O yüzden yani burada böyle bir rekabet çıkması çok çok normaldi bana sorarsan. Ya zaten çok kolay olmayacaktı. Kimse için kolay olmayacak. Ben hatta böyle Twitter'da tweet ederken hani ben Olympiakos'u biraz daha yakın gördüm aslında. Çünkü Olympiakos'un böyle temel planları, bazı temel planları hani Real Madrid savunmasını epey zorlayacak planlardı. Tavares'i biraz daha dışarıya çıkaracak planlardı. Ben bunları çok fazla göremedim. Onlar biraz bende hayal kırıklığı oldu. Ya da buna hakikaten Real Madrid bu yaptığı sürpriz alan savunmasına pek izin vermedi. Zaten alan savunması yapacaklarını da yani tahmin etmiştim.
Partizan serisinden beri belliydi.
Şey değil zaten. Partizan serisinde de vardı. Ama burada bence yapmak çok daha mantıklıydı. Yani çünkü çok iyi yerleşen bir takım man to man'e. Çok fazla off the ball koşu yapan bir takım. Çember altına vesaire. Oraları boşaltarak o koşuları yapan bir takım. O yüzden de ya bu takıma zaman zaman alan savunması yapmak çok mantıklı bana sorarsan. Partizan'a biraz şaşırtmak için yapmışlardı diye düşünüyorum. Ama yani burada çok daha mantıklı bir seçimdi. Yani Olympiakos tarafında dediğim gibi yani hani ya çok iyi işleyen bir hücumları var. Biraz ama o hücumları işte savunmadan doğuyor birazcık. Hani savunmada çok seviyorlar savunma yapmayı. Ya yani bütün oyuncular neredeyse seviyor, öyle söyleyeyim. Kötü savunma yapan bir tane bile oyuncu yok. Sulukas bile epey gayretli yani. Hani Sulukas üzerine genelde hücum edilir, o bile.
Sulukas zaten her zaman gayretli de abi, onun problemi daha fiziksel.
Evet, fiziksel.
Sorarsan.
Tabii fiziksel. %100 ama mesela Olympiakos'ta Sulukas dışında neredeyse fizik problem yaşayan, yani kendin bile hani ittiğin zaman çok gitmiyor. Yani
tabii kuvvetli oyuncu.
Kuvvetli oyuncu. Ya o yüzden Real Madrid'e karşı bir yandan da o da avantajdı onlar için. Ya avantaj değil de birbirini dengeleyen faktördü. Yani Real Madrid fizikli takım diyoruz. Hani Olympiakos'ta ondan bir sonraki fizikli takım. Yani o yüzden de şey yapabildi. Bence orası biraz çarpıştı. Ve Olympiakos o istediği işte savunma üzerinden birazcık büyütebildiği hücumlarını çok fazla o serileri yakalayamadı. Mesela Monaco karşısında 3. periyotta yarattığı o efekti Real Madrid karşısında yaratamadı. Yaratır gibi oldu. Böyle bir bastırdı, zorladı. Hatta maçın sonunda onu yapar gibi oldu birazcık.
Evet.
Ama hemen işte ya çok fazla şey var abi. Yani işte Mike James gibi böyle düzensiz bir oyuncu falan yok ya Real Madrid'de. Ya aldı işte Sergio Rodriguez bir üçlük, bir basket. Hemen bir 5-0 seri. Bir döndürüverdi yani hemen takımı. Ama Monaco'da herkes böyle ne yapacağını bilmez bir halde. Üçüncü periyotta 24 saniyeler bitti. Toplar işte elde patladı. Yanlış şut seçimleri, top kayıpları vesaire tamamen dağıldı. Ya burada ama tabii ki öyle bir takım değil yani karşısındaki takım Olympiakos'un. O yüzden de böyle yani hani şeyler güçler çarpıştı diyeyim. İki tarafında güçlü olduğu yanlar çarpıştı. maçın sonunda böyle bir hal aldı. Çok normaldir. Ama Olympiakos'a sorsan sene başında hani bir final nasıl olur abi falan diye bence kabul ederlerdi. Ama tabii ki bütün sezonu lider bitirmişler. Yani buraya da tabii ki kazanmak %100 tabii hayal kırıklığı olmuş yani. Hem de böyle bir kaybetmek. Ya evet. Kazanmışlardı.
%100. Yani playoff'u playoff'u böyle kazanmışlardı. Finalde böyle kaybettiler.
Aynen. Ama şey yani orada da abi şey mesela Fenerbahçe'li Beko'yu abi aşırı derecede tebrik etmek lazım mesela. Yani hakikaten şu mesela şu anda Real Madrid ve Olympiakos yani pek çok takımın fersah fersah üzerinde bence. Mesela Partizan da ayrı tebrik etmek gereken takım. Fenerbahçe ve Partizan abi. Bunları ayrı yere koymak lazım bence. Gerçekten. Diğerleri başka bir şey oynadı bence. Yani Monakolar, Makabiler, Barcelonalar, Zalgiristler. Onlar ayrı bir şey oynadılar yani kendi kendilerine. Ben öyle düşünüyorum.
Evet, doğru söylüyorsun.
Ama işte Partizan yani çok çok büyük oynadı mesela. Ya saçmalıklar olmasa işte belki de seriyi kazanacaktı. Fenerbahçe abi.
Abi yani o seri hani belki geliriz çok da uzatmayalım ama yani o olay olmasa evet. Yani o serinin dönme ihtimali yok gibi bir şeydi bence. Bir de şey falan da oldu tam o sırada tam dördüncü maçtan önce bu Sırbistan'daki işte okulda yaşanan silahlı saldırı vesaire falan o da tribünleri çok etkiledi.
Tabii tabii orada bayağı çıktı yani moraller düşüktü bir de sokakta.
Evet.
Yolda da sokakta da bir çatışma vesaire oldu.
Evet üstünde. Sonra bir de öyle bir şey oldu.
Üst üste ne oluyor oldu yani hani Sırbistan'da. Tabii etkilemiştir abi mutlaka ama dediğim gibi yani şey mesela Fenerbahçe o lucky shot olmasa abi belki de turu alacaktı yani Olympiakos'tan gerçekten.
Yani. Evet yani bir yani şimdi hani şöyle şeyler
denmez diyeceksin ama yani
yok
hani
yok. Yani sen zaten şey demedin işte ah o şut şey olmasa girmese geçiyorduk turu yani geçebilirdi dedin. Evet ya geçebilirdi yani 2-1 öne geçecekti. Ondan sonraki de maçı da kazansaydı zaten 3-1 bitecekti. Ama yani şöyle şeyler okuyorum abi işte hani o şut olmasa Fenerbahçe geçecekti işte. Hani yok. Şeyi de kazandı ya dördüncü maçta kazandı ya. Hani sanki o zaten yani given'mış gibi hani o zaten kazanılmış gibi. Yani o maçı işte yani Fenerbahçe kazansaydı hani dördüncü maçta neler olurdu onu bilemeyiz. O ayrı mesele. Ama tabii ki çok çok büyük bir avantaj yakalayacaktı. Tamamen sırtını duvara yaslayacaktı Olympiakos'un. Ve belki de finalde Real Madrid'e yenilen Rodriguez'e yenilen Fenerbahçe olacaktı.
Yani evet. Keşke işte bu dört takım mesela Final Four'da olsaymış ne güzel olmuş yani. Partizan'la Fenerbahçe.
Partizan, Fener, Real.
Koyla.
Şey, değil mi?
Bunun yerine.
yani evet. Şey olarak da atmosfer olarak falan da acayip olurdu ya. Partizan'la Fener olsaydı.
Doğru. Yani mesela atmosfer olarak çok sönüktü yani mesela Final Four.
Abi Olympiakos'tan başka taraftar olan takım yok çünkü yani.
Evet, evet. Yani böyle.
Yani şeye ben yani şunu ekleyeyim. Alan savunmasından bahsetmek lazım tabii. Ya Chus Mateo şeyi yani orada Tavares'i içeride tutmak için hani maksimum şekilde boy alanı tutmak için yapabileceği en iyi şeyin bu olduğunu düşündü ki gayet de işe yaradı. Ama ben yani Olympiakos tarafında yani evet hani dedin ya zaman zaman alan savunması kullanılabilir diye. Real Madrid neredeyse maçın tamamını alan savunmasıyla oynadı. Yani bu kadar uzun süre alan savunması oynayan bir takıma karşı yani Olympiakos gibi bir takımın yani çözüm bulamaması bana çok garip geldi abi. Bu artık yani şey seviyesi değil ki NCAA seviyesi değil ki bu abi yani.
Gelmen lazım. Zaten yapıyorlar. Gördün yani.
Abi yani şimdi sürpriz de değil.
Evet.
36 tane üçlük kullanmış abi Olympiakos maçta. Ya tamam Allah savunmasına karşı daha fazla üçlük kullanabilirsin.
Yani çok, ama yani, çok istediği şeydir zaten yani. Hani,
evet yani. Abi zaten yani içeri girme diye yapıyor adamlar. Sen de içeri girmiyorsun diye yani. Ben o biraz ben daha kırıklı yarattı. Yoksa hani yazıda da benim yazdığım gibi biraz öncesinde değindiğim gibi yani iki tane bu kadar birbirine yakın takımın bu kadar yani şey çekişmeli maçında işte ona da öyle miydi bu da böyle miydi falan diye böyle çok büyük, büyük eleştiriler yapmak çok büyük haksızlık olur yani Olympiakos'a işte son top Sulukas'taydı mesela. O atsa belki kazanacaktı Olympiakos. Yani bu işlerde biraz böyle.
Ya bunu şundan dolayı diyelim. Söylüyorum abi. Hani şey, bir takım 10-15 sayıyla yenmeliydi maçı değildi bu yani zaten. O yüzden hani son
yok
top
tabii ki yani. Ya şöyle evet ya şöyle olsaydı öyle bir maç değildi. Ben de mesela maç başlarken Olympiakos kazanır, işte yakın bir maç olur, Olympiakos kazanır gibi düşünüyordum. Ama işte Real Madrid gidip 15 sayı farklı dediğin gibi yenseydi, o zaman işte Olympiakos şöyle şunu yanlış yaptı, bunu yanlış yaptı, şöyle böyle falan diye büyük büyük okumalar yapabilirdik, ama bu durumda o çok bana mantıklı gelmiyor.
Dur.
Diyeyim ve Barcelona'ya mı geçelim?
Abi olur. Yani Monaco'ya da geçebiliriz. Barcelona'ya geçelim istersen. Yani Barcelona'da bilmiyorum ya ben...
Bence şey yapalım abi, Monaco'yu konuşalım. Zaten Monaco'yla ilgili çok fazla konuşacak şey yok. Barcelona'yı en sona bırakıp rahat rahat böyle küfredebiliriz.
Ya Monaco'da abi şey yani sezon başında biz konuşurken biliyorsun ya bu takım yani çok iyi görünüyor. Yani 3 tane top yönlendirici fena olmayan kanatlar işte Alfa Diallo'su vesaire çember altında atletik oyuncular yani böyle Avrupa basketbolunun isterlerini karşılayan oyuncular var. Takım hakikaten de bir arada kalabilirse bir Final Four gelirse sürpriz olmaz kimse şaşırmasın. Yani playoff'da kafadan girerler gibi görünüyor demiştik. Yani bunu yapar. Ben bunu düşünürken en çok da zaten şeye güveniyordum işte Okobo açıkçası Lloyd ve Mike James üçlüsüne güveniyordum. Yani bu üçlü hakikaten bence görevini yaptı bütün sezon boyunca. Ya yani Obradovic işte çok iyi idare etti. Hem iyi idare etti sağ içi hem sağ dışı iyi idare etti bence. Çünkü Mike James'i bütün sezon bir şekilde tuttu. Yani tabii ki ara ara kopuşlar oldu. Yani Mike James zaman zaman işte tabii ki her zaman gibi su kaynattı. Gitti ama bir şekilde onu tekrar bir devreye soktu ve hani onu da planın parçası halinde getirdi diyelim şeye Kaunas'a. Ama tabii yani Mike James de abi zordu yani bence. Yani finale çıkmak zordu. Olacaksa onunla olacaktı. Benim görüşüm bu yani. Hani gelecek sene için bambaşka planlar olabilir. Ona ben bir şey demiyorum. Zaten ona göre kurmak lazım planı ama baştan yani Mike James'i eline alarak transfer ederek işte başlıyorsan o zaman zaten onunla bir şekilde bitirmen gerekir bence.
Aynen abi. Kılıçla yaşayan kılıçta ölür.
Aynen öyle. Zaten üçüncü maçta patladı adam gördüm. Üçüncülük maçında dedi yani hani kendi kendine yani iş yapacak bir oyuncu bunda işi yok gibi bir şey söyledi yani resmen.
Ben evet. İzlemedim maçı da 6 dakika mı ne oynamış galiba değil mi?
Hem az oynadı. Yani sebebi de şey yani hani yani koçun söylediğine göre hani koçun söylediği hiçbir şey yapmayan kendi kendine takılan, kendi kendine karar veren.
Abi şu anda mı fark etmiş Obradovic?
Yok bence onu dediğim çok önceden fark etti ama idare etti ve en sonunda artık 3. maça evet. Patladığını düşünüyorum. Yani zaten bitiyor. Yeter lan falan diyerek. Oynatmadı yani. Gerçi oynatmacı da çok daha iyi bir verim aldı takımdan. Barcelona'da çok bitik olduğunu söylemek lazım. O da ayrı konu da. Yani bilmiyorum ben şaşırmadım. Çok iyi, çok büyük başarı tabii yani. Hani yine de şaşırmadık diyoruz ama sonuçta hani Final Four Monaco için bence bu sezon bir tık üstüydü yani. Playoff geçen sene de playoff oynadılar. Okey tamam. Ama hani yine playoff oynasalardı bu bir istikrardır. İyi gidiyoruz. Hani istikrarla gidiyoruz gibi de düşünülebilirdi bence. Ama burada bir Final Four geldi. Üzerine de bir üçüncülük geldi. Kolay değildir yani. Her ne kadar işte dediğim gibi geçen sene bir playoff görmüş olsalar da yani onlar açısından güzel bir sezon. Ben Maccabi'ye eleneceklerini düşünüyordum. Seninle konuştuğumuzda sen de.
Evet ben de öyle düşünüyordum.
O seride çok enteresan oldu. Geldi gitti yani iki tarafa da.
Evet ben yani şeye kadar dördüncü maça kadar her şey beklentim dahilinde gidiyordu. Dördüncü maçı Maccabi'nin kendi sahasında kaybetmesine
aynen.
Şaşırttı.
O zaten bizi orada tersi yatıran oldu yani. Ama iyi bir seri yaşadı Monaco. Hakikaten yani ilk maçı kaybetmesine rağmen çok iyi reaksiyon verdiler. Orada da ayrı bir tebrik etmek lazım.
Ya yani bu arada şeyi de söyleyelim ama Mike James ya evet hani zor bir oyuncu ama o 5. maçı da yani aslında Final Four'u getiren maçı da muhteşem oynamıştı mesela yani.
Tabii yani şimdi işte yani hani evet zaman zaman işte kadrodan kesti onu Obradovic ama ihtiyacı olduğunu biliyor abi sonuçta bence yani. Hani bir adım bir step yukarıya gitmek için ihtiyacımız. Evet. Ha, o seni batırabilir. Hani çok iyi yerlere de getirebilir. Ama işte ya burada en fazla üçüncülük olabildi. Ya ben bu arada normal sezonla ilgili de şunu söyleyeyim, yine en istikrarlı takımlardan biriydi Monaco. Performans olarak. Bir tek ligin sonuna doğru biraz düştüler. Orada da çok artık yani yerlere yani
belli gibiydi.
Başlamıştı. Bence o biraz onlarda hem bir playoff hazırlığına dönüştü. Hem biraz oyuncular biraz kendini sakındı diye düşünüyorum. Hani orada biraz ritimleri düştü. Onun dışında çok iyi bir sezon geçirdiler. Hem normal sezonda çok istikrarlı takımlarından biriydi. Bu arada Obradovic'de sezonun yani iyi koçlarından biriydi. Güzel idare ettiğini düşünüyorum.
Abi o takımı şey yapmak kolay değil yani, dediğin gibi o takımı idare etmek kolay değil. 3 tane guard 3 tane topu elinde isteyen oyuncu, o dengeyi kurmak hiç kolay değil yani.
Ya orada bence işte Obradovic'in şansı şu, Mike James'in ne kadar problemli sense Jordan Lloyd ve şeyde uyumlu oyuncular. Hani çok böyle arıza çıkaracak oyuncular değiller. Çıkarmadılar da çok. Yani uyumlu diğer oyuncular, takımın diğer parçaları da öyle yani. John Brown, Lontel'ı, işte Alfa Diallo'su. Yani hepsi hakikaten de takım oyuncusu. Oyuncular. Oyunun iki tarafında oynayabilen oyuncular bir de bunlar. Hani savunma tarafında varlar. O açıdan. Ya ben mesela Okobo çok beğendiğim bir oyuncu değil. Ama hani şey. O da mesela çok...
Ya şeyi belli abi. Yani tavanı belli, çok şey yapmıyor. Çok oynamıyor yani.
Evet, evet.
Çok böyle rezil performanslar göstermiyor. Tamam, Mike James'in tavanı çok daha yüksek. Ama şeyi de kötüsü de bayağı kötü olabiliyor yani.
Ya bu, ya baskıya karşı çabuk sinen oyuncu sevmiyorum ben. Biraz çabuk sinen bir oyuncu baskıya karşı. Çok elinden top verebilen bir oyuncu. İşte biraz kaçınıyor. Çok şuta kaçıyor öyle olduğu zaman vesaire. Ama yetenekli bir oyuncu. Bir de o da hakikaten Maccabi serisinde mesela önemli işler yaptı. Yani onu da söylemek lazım. İyi bir sene.
Evet, seneye enteresan bir takım yani o olabilir yine Monaco. Mike James devam edecek gibi gözükmüyor. Hani hem sezonun sonuna doğru yaşanan gerginlik diyeyim dolayısıyla, hem de bu son işte üçüncülük başındaki falan muhabbet yüzünden. Ama işte Mike James'in yerine mesela böyle şutör, iyi bir nokta şutör alırlarsa zaten ellerinde iki tane topa yön verebilen oyuncu var. Bence yine tehlikeli bir takım olacaklar yani.
Ya ben şey benziyorum Mike James abi, yani hani bu bireyselliğinden kaynaklı değil yani. Onun tabii farklı bir sebebi var da. Biz mesela işte küçükken ortaokulda maç yapardık. 4-5 takıma ayrılırdık okulda. Bir tane adamı kimse almazdı. O da aramızdaki en yetenekli oyuncu diyor abi. Ama aşırı derecede şeydi yani, kendi başına oynayan bir adamdı. Yani tek başına oynuyordu. Kimse zevk almıyordu yani oynamaktan. O yüzden de kimse mesela onu işte aldım verdim vesaire de almazdı yani. Şimdi bu yani Mike James de hem birazcık başına buyruktuklar, hem biraz disiplin sorunu var. Tabii arkadaşlar yoktu öyle disiplin sorunu da. Hani o da şimdi şeye dönebilir diye düşünüyorum ben. Hani Avrupa'nın istenmeyen adamına da yavaş yavaş dönebilir. Her ne kadar yetenekli bile olsa. Yani kimse onu istemeyebilir ufak ufak. Ya da isteyen takımlar şöyle takımlar olabilir. Hani çıtası çok büyük olmayan, ya alırsak belki bir şey çıkarırız şuradan denemeleri olabilir bundan sonra gibi geliyor bana.
Abi ben bence kesin şey bulacak. Kesin bir takım bulur. Bulmama ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben. Ama dediğin gibi
baş altı
üst seviye bir takım olmaz. Şey ilginç olabilir abi. Bayern aklıma geldi. Bayern ilginç olabilir. Eğer öyle bir şey olursa Pablo Laso ile beraber belki bir şey yakalayabilir orada. Yani Lasso'nun oyunculara yaklaşımı falan beraber düşününce belki onun suyuna gitmeyi başarabilir, ondan verim almayı başarabilir Pablo Laso. Bu arada yani kesinleşmiş bir şey yok yani, Pablo Laso kesin Bayern'e gitmeyecek ama çok büyük ihtimalle Bayern'e gidecek.
Evet evet, oraya gidecek. Bu arada Panathinaikos'a da yazmışlar galiba ama ben bildiğim kadarıyla Yannakopoulos'la falan kavgalı. Yani ama gideceğimiz. Yani bir aralarında bir sorun var diye bir atışmışlıkları vardı.
Bilmiyorum. Abi o yani o şey olur. o öpüşürler, barışırlar. Hani şey isterse, Ergin Ataman isterse olabilir de ya Ergin Ataman da zor karakter ya. Onlar şey kafa kafaya vuruşurlar yani, biraz zor ya. Şey olur Panathinaikos. Öyle bence. Yani. Bakalım. Evet. Barcelona'ya geçelim istersen. Neden olmuyor Barcelona? Neden böyle?
Ben yani bilmiyorum. Ben Sarunas Yasikevicius'la Barcelona'nın olabileceğini düşünmüyorum. Ben Sarunas Yasikevicius'un bu mantığıyla yani bu mantalitesiyle herhangi bir takımda bir Euroleague kupası kaldırmasının hani yani gerçekten de iyi bir sezon olmayan bir sezonda gerçekleşebileceğini düşünüyorum sadece. Yani hani işte Real Madrid, Olympiakos gibi böyle sert, güçlü işte şeyler, planı belli, aynı zamanda yetenek havuzu olan fizikli takımlar gibi olmayacak o sezon. Hakikaten hani biraz zayıf bir sezon geçecek. Evet, orada şampiyon olabilir belki Yasikevicius takımı. Ama onun dışında ben bugün yazımda da söylediğim gibi abi, Sarunas Yasikevicius takımı normal sezonda bir illüzyon yani. Yani sen onu yani çok çok iyi görüyorsun. Of diyorsun ya ne kadar iyi bir takım vesaire. O da onun bence disiplininden kaynaklanıyor. Kadrosunun genişliğinden kaynaklanıyor. Takımı hakikaten devamlı olarak böyle şey tutuyor. Konsantre tutuyor. Bütün sezon boyunca. Onu istiyor zaten oyunculardan. Oyuncular da onu ona veriyorlar. Evet sen diyorsun ki normal sezonda of yani Barcelona çok iyi gidiyor vesaire. İşte disiplinli ve şey bir takım. Nasıl söyleyeyim. Sürdürülebilir gibi görünüyor diyorsun bunların hani başarısı. Evet tamam playoff'a geliyor. İyi bir eşleşme çıkarsa işte Zalgiris gibi eleyebiliyor. Bazen çok zorlanabiliyor. Hatırlayalım işte Zenit gibi.
İki ama, sene üst üste çok zorlanmış hem Zenit hem Bayern'e karşı.
Ama kararın maçları gelince abi takım tamamen hani kontak kapatıyor. Bence bu sene mesela bunun sebeplerinden bir tanesi ya bu takım mesela yıldızı kim? Ya ben bilmiyorum yani. Mirotić mesela böyle bir rol oyuncu değil yani. Bu tip bir oyuncu değil. Yani Mirotić de hani yani hazırlaman
takımı sürükleyecek bir oyuncu değil. Dediğin gibi abi ki zaten o oyuncunun kısa olması lazım abi takımı sürükleyecek kısa, oyuncu.
Aynı onu diyecektim ben de. Şimdi sen ağzından aldın abi. Yani Mirotić zaten hazırlanan bir oyun veya işte ne bileyim hani üzerine bir plan yaparak Mirotić'i kullanabilirsin ama maçın sonu geldiği zaman bunlar yok artık hayatında yani. Maçın sonu geldiği zaman bir kısa oyuncuya bence bir yaratan oyuncuya ve bu yaratan oyuncuya mesela bütün takımın saygı duyması gerekiyor. Yani bu oyuncunun biraz keskin bir oyuncu olması gerekiyor. Yani mesela Barcelona'nın hangi oyuncusu çok keskin, hangi kısası yani çok keskin ve şey altına böyle net bir şekilde imza atılacak bir kısa. Laprovittola mı? Jokubaitis mi? Satoranski mi? Hangisi yani? Bunların hiçbirisi değil.
İşte aslında Laprovittola ama Laprovittola'nın olmaması lazım abi. İşte. Yani Laprovittola'nın Barcelona'nın hani en önemli kısası olmaması lazım yani.
Tabii işte olmaması lazım yani. Onu diyorum işte değil yani hani. Bunlar da ya eski Corey Higgins olsa tamam belki olur. Hı-hı. Ama o da yok yani ortada. Tamam sen geniş güzel bir kadro kurmuşsun. Eyvallah. Güzel bir sistem de oturtmuşsun. Ona da eyvallah. Bu takımı bu kadar yıldız oyuncu sonuçta bunların oyuncuların hepsi isimli oyuncular. Bunları bir arada savunma yapmaya, birlikte oynamaya ikna etmişsin. Bunların hepsini takdir ediyoruz abi. Hiçbir şey demiyorum. Ama sen bu takıma bir winner özelliği, bir winner mantalitesi getirememişsin. Bunu getirememe sebebin de bence burada keskin bir kısan yok. Bir lider vasıflı bir oyuncu yok. Bence lider oyuncu da yok Barcelona'da. Yani kim hangi Barcelona'nın lideri kim abi yani? Yani mesela Real Madrid'de 3 tane adam sayarsın mesela. Olympiakos'ta sayarsın. Yani şeyde kim? Yani Barcelona'da bu kim? Yani böyle bir şey yok. Ben hani Yasikevicius eğer benim mantığım bu diyorsa ve bu mantıkla ilerleyecekse bundan sonra bence dediğim gibi şampiyon olması için o sezonun kötü bir sezon olması lazım. Veya Barcelona anca öyle aradan sıyrılarak şampiyon olabilir gibi geliyor bana. Öbür türlü çok zor görüyorum yani.
Abi şimdi Barcelona'da ki illüzyon bence hani performanstan ziyade kadro yani şey olarak baktığın zaman isim isim baktığın zaman yani şu an bakıyorum abi Real maçında oynayan oyunculara işte tek tek saymayacağım ama işte şeyi ne kadar yani James Nagy'si ne kadar ki en az oynayan oyunculardan bir tanesi bu sezon çok büyük ihtimalle NBA draftında ilk turdan seçilecek. James Nagy'si ne kadar? Bütün oyuncular şu anda bütün takımlarda şey yapar. Yani bütün takımlar ister.
Tabii tabii.
Ama işte bir araya gelince problem ortaya çıkıyor. Şimdi Satoranski çok değerli bir oyuncu. Ama çok net bir eksiği var. Yani şut atabilen bir oyuncu değil. daha doğrusu istikrar atabilen bir oyuncu değil. Şimdi onun yanına ya ona göre bir kadro oluşturman lazım. Ona göre bir kadro oluşturursan süper şey bir oyuncu, süper nasıl denir, yararlı bir oyuncu, harika bir oyun kurucu, harika bir saha görüşüne sahip.
Normalde.
Ama bu takımda değil. Yani bu takım onun takımı değil. Yani şimdi şey olduğu için Saturnaski örnek verdim. Yani bu kadrodaki en üst düzey oyuncudan bir tanesi. İşte Mirotić, sen söyledin ki altına imzamı atarım yani. Mirotić 5 milyon dolar falan alıyor galiba senede. Abi yani 5 milyon dolar alıyorsan yani 7'de 0 üçlükte çıkamazsın abi yarı final maçından. Öyle bir şey yok yani. Ha, ama bunun ne kadarı Mirotić'le alakalı? Evet. Ne kadarı senin Mirotić'i koymaya çalıştığın rolle, konumla alakalı. Yani evet. Dediğin gibi sen Mirotić'ten yani topu al. Abi kendi şutunu yarat. İşte birebir oyna, üstüne git adamının, geç, işte bitir falan. Böyle şeyler bekleyemezsin yani. Mirotić kendisine hazırlanan pozisyonları bitirecek bir oyuncu. Ha, çok fazla pozisyon hazırlaman gerekir. Bu kadar hani iyi bir şutör, iyi bir, çok yetenekli bir oyuncuya. Yani birebiri de hiç yok demiyorum, var. Ama yani sürekli yani Mirotić'in birebirine falan kalacak halin yok tabii ki yani. Şeyi zaten hani işte Kuric, Abrines falan, bunlar da çok değerli oyuncular. Ama bunlar rol oyuncuları neticede. Ya yani uzunlara bakıyorsun. Veseli bence yani kariyerini noktalamak üzere olan bir oyuncu. En önemli uzun gibi gözüken bu takımda.
Şey de 5 numara gibi değil. Mesela bence mesela Yasikevic istemiyordu yani böyle bir oyuncu. Bana öyle geliyor yani. Hani bilinçli istemiyor gibi geliyor bana yani.
Yani mesela Veseli'yim.
Yok Veseli değil. Yani böyle keskin, kısa yaratıcı istemiyor bence yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani bulamadım abi Barcelona ya. Bir tane mesela en kötü Tyler Dorsey'i alsaydı mesela, almaya çalışsaydı yani. Hani belki de alamadı, denedi. Bilmiyorum onu da ama. Hani yani böyle bir girişimi de hiç duymadım ben. Bir ara işte bir Larkin'in ismi vesaire geçiyordu, hatırlarsın.
Hani sezon başında.
Evet, sezon başı. Eğer o doğruysa tamam, o zaman hakikaten böyle bir şey denemişler. Tamam, ama yani onun dışında ben mesela bir tane bile isim duymadım. Hep yani mesela kendi istendiği gibi oynansın isteyen bir koç, ama yani basketbol her zaman öyle bir şey değil abi. İşte bak Sergio Rodriguez bence koçun, yani koç ona şey mi anlattı ya Rodriguez işte vesaire, Mateo, yani öyle bir şey anlatmadı abi. Gitti adam kendi kendine, yani işte ikili oynadı, kararını verdi. Gerekirse pasını attı, gerekirse gitti çembere. Yani orada şey oynadılar abi yani. İkili oynadılar yani. Direkt işte pick and roll. Yani klasik basketbolun side pick vesaire. Yani sürekli bununla maçı çözdüler.
Ya dediğim gibi sürekli ipler elimde olsun istiyor. Ama işte o zaman da takım potansiyeline ulaşamıyor.
Bence de abi, %100 katılıyorum. Zaten şey diyorlar, Barcelona'nın gelecek sene hani bütçeyi de düşüreceği söylüyor. Zaten genel kulüpte de bir, yani yine klasik bu Barcelona zaman zaman gördüğümüz ekonomik sıkıntı durumu var. Seneye sanırım, yani bilmiyorum, eski bütçesi olmayabilir. Takımda birçok oyuncu Sertaş'ın da ayrılacağı söyleniyor.
Yani eski bütçesi kesin olmayacak bence. Zaten kontratı da bitti bildiğim kadarıyla. Yani bitecek sezon sonunda.
Ya zaten Xavi Pascual, bugün haber vardı yine. Xavi Pascual'in şu an haberi kim vermişti hatırlayamıyorum ama.
Abi ben bir şey okumadım. Yani yazıda yazmıştım da ben hiçbir şey okumadım Xavi Pascual Barcelona ile alakalı. Ama doğal şey gibi gözüküyor ya. Yani, doğal çözüm gibi gözüküyor. Evet. Hem yani o, hani Barcelona'nın eski koçu olması, oradan hani oralı olması vesaire sebebiyle tabii ki.
Şey o işte zaten sanırım Pascual orayı bekliyor. Olmasa da Efes aslında, hani seçeneği de var masada aslında Pascual için. Öyle bir haber okudum. Bilmiyorum. Herhalde Barcelona'nın gelişmeleri bekliyor. Ona göre var.
Ya o şey abi, Uğur Uzan Sulak şey dedi. Xavi Pascual'in Efes'ten Xavi Pascual'in Efes'ten şeyleri istekleri biraz Efes'i aştı falan gibisinden bir şeyler söyledi programlardan bir tanesinde.
Şey, İsrail Moses var. Onun tweetinde gördüm sanırım. O da gazeteci olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun bununla ilgili bir tweet vardı. Bakalım, bilmiyorum gerçek olacak mı?
Evet. Yavaş yavaş kapatalım mı?
O zaman. Kapatalım abi.
Bir saate de açtık.
Aynen öyle.
Daha da konuşuruz ama.
Biraz geçmişte
gidelim. İnsan da kafasını ütülemeyelim artık.
Biraz geçmişe dönen programları yaparız belki. Sezon bitti zaten artık.
Sezon bitti, bir şeyimiz var. Bir enteresan bir konumuz var. Onu yaparız evet. Belki. İlerleyen haftalarda.
Tabii tabii.
Oldu o zaman. Teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık.
Ederim. Senin de ağzına sağlık.
Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.